Ayrım 74.
Anti Döring, Friedrich Engels. Tüm yönleri kavrayan entelektüel bir çalışma. Sayfa 3, Ekonomi Politik Dersleri. Evrensel eylem şemalarının sıkı sıkıya ayırt edilmesi, düşüncenin egemen olabildiği varsayım ve sonuçların yaratıcı taslağı, sayfa 6. Demek ki o varsayımları da gerçekten almaz ama onları yaratıcı bir biçimde tasarlar. Kesin sosyalite fikrinin derinliklerine atılmış temel, sayfa 10. Hep kurma üzerine. En derin bir inceleme öğretisi, 63. Tüm iktisadı kucaklayan adam, 80. Daha derin düşünce, felsefe 146. Mutlak temel, 150 felsefe. Felsefe sayfa 364. Olguların çok gelişmiş bir özellik yardımıyla ve bu olgular alanının yetkisi içinde bulunmayan ölçüsü. Voilà Döring tout fait. Dipnot, işte Hazırlop Döring. Primo, onun pek çok gelişmiş bir öznelliği var ve secundo, olgular alanı ona çok yabancı. Felsefe 406, iyi yöneltilmiş anlık. 407. Tapınmanın kaldırılmasından sonra, ancak kendi kendisi ve doğayla güçlü ve kendi ortaklaşa güçlerinin bilgisi için olgunlaşmış insan, işlerin gidişiyle kendi has özünün ona açtıkları bütün yolları korkmadan tutabilir. Sarhoşluk. Kendisi statikten dinamiğe giden köprüyü bulamayan adam, bir damla çok içen ve bundan ötürü de dinamikten statiğe giden bir zavallıyı görür görmez öfkeden deli oluyor. Sayfa 212. Hepsi de deneyimden alınmış fikirler gerçekliğin, gerçek ya da bozulmuş yansıları. İki tür deneyim, dışsal yani maddesel ve içsel, düşüncenin yasa ve biçimleri. Düşüncenin biçimleri de evrim aracıyla kısmen kalıtsal olarak edinilmiş, örneğin matematik belirtilerin Avrupalılar için açıklığı, Boşimanlar ve Avustralya zencileri için elbette söz konusu değil. Eğer bizim gerçekten varsayımlarımız varsa ve biz onlara gerçekten düşüncenin yasalarını uyguluyorsak, iki şey mutlak olarak farklı davranma biçimleri olmalarına karşın sonuç, tıpkı analitik bir geometri hesabının geometrik kurgu ile kesen kes uzlaşması gibi, gerçeklikle kesen kes uzlaşmalıdır. Ne yazık ki bu hemen hemen hiç olmaz, yalnızca çok yalın işlemler için olur. İster doğa, ister toplum olsun, sırası gelince dış dünya. Daha şimdiden doğanın son derece güç gerçek yansıması, uzun bir deney tarihi ürünü. Doğa güçleri, ilkel insan için yabancı, gizemli, üstün bir şey. Tüm uygar halkların geçtikleri belli bir aşamada, o onları kişileştirerek kendine benzeştirir. Tanrıları her yerde bu kişileştirme içgüdüsü yaratmıştır, ve Tanrı'nın varoluşuyla ilgili konsensus gentium, dipnot, genel uzlaşma, yalnızca ve yalnızca bu kişileştirme içgüdüsünün zorunlu geçiş aşaması olarak evrenselliğini, öyleyse dinin de evrenselliğini tanıtlar. Ancak doğa güçlerinin gerçek bilgisi Tanrıları ya da Tanrı'yı bir konumdan sonra bir başkasından kovar. Zeki ve onun güneş sistemi. Bu süreç şimdi öylesine ilerlemiştir ki teorik bakımdan bitmiş olarak düşünülebilir. Toplumsal olaylarda yansı daha da güç. Toplum ekonomik ilişkiler, üretim ve değişim tarafından ve daha önceki tarihsel koşullar tarafından belirlenmiştir. Döring, İktisat, İki Adam. Ahlak söz konusu olduğu sürece Döring onları eşit olarak koyabilir, ama iktisada yanaşılır yanaşılmaz eşitli kapı yutar. Eğer örneğin bu iki adam bir Yankee broken into all trades, bütün işlere eli yatkın bir Amerikalı ile bakalorya ve gerçek felsefesi diplomasından başka bir şey getirmeyen ve ilki olarak eskrim salonunda hiç kol sallamamış Berlinli bir üniversite öğrencisi ise, hani nerede eşitlik? Yankee her şeyi üretir, öğrenci şurada burada ona yardımcı olmaktan başka bir şey yapmaz, bölüşüm verime göre olur ve az zamanda Yankee koloninin çocuklardan ya da dışarıdan gelen rastlantıya bağlı artışların kapitalist olarak sömürme araçlarına malik olacaktır. Tüm modern durum, kapitalist üretim ve her şey, onlardan biri bir kılıca gereksinme duymaksızın iki adamı köken olarak kolayca alabilir. Ahlak ve hukukta da durum daha şimdiden böyle. Her türlü gerçek eşitliği ve tüm gerçek eşitsizlik nedenini ortadan kaldırdıktan sonra Düring, kendi iki adamını insanlar olarak ve istençlerini de salt insanal istençler olarak eşitlik durumuna koyabilir. Ama gerçeklikte insanlar insan olarak eşit değildirler ve istençleri de öyle. Daha uyanık ve daha çalışkan olan kişi, önce inandırma, sonra alışkanlık aracıyla, özgür onama görünüşü altında, daha budala ve daha tembel kişiye kendi istencini kabul ettirecektir. Özgür onama biçimi ister korunsun ister korunmasın kölelik kölelik olarak kalır. Hatta o birçok durumda doğrudan doğruya isteyerek ok almıştır. Örneğin Orta Çağ'da çoğu zaman bir senyöre kendiliğinden bağlanması gibi. Prusya'da köylülerin kalıtımsal uyrukluğu kaldırıldığı zaman köylüler kraldan dilekçeyle onları mutsuz kılmamasını istediler. Eğer onları iyi yürekli beylerinden ayırırlarsa, yaşlılık, sefalet ve hastalıkta onlarla kim uğraşırdı? Kölelik iki adamdan pekala doğabilir ve bunların gene de iki aile başkanı olduklarını kabul etme zorunda olduğumuzdan, yoksa çoğalma olanağı yoktur. Babadan oğula geçip yerleşebilir. Sayfa 182-183. Düring'in yöntemi, her bilgi dalını en yalın öğelerine ayrıştırmaya ve onlara gene o denli yalın belitler uygulamaya, her sorunu yalın bir temel şema üzerinde belitler aracıyla çözmeye dayanır. Oysa iki insan toplumun en yalın biçimidir, öyleyse işte temel şema. Ama sorun iki insanı bilmektedir. Gerçeklikte erkek ve kadın, bir aile kuran iki kişi daha yalın ve toplumsallaşmanın da ilk biçimidirler. Ama bu Düring'in işine gelmez. Bundan ötürü o iki erkek insan alır çünkü onlar birbirlerine eksiksiz bir biçimde eşit olmalıdırlar ve cinsiyet farkı ve aileyle hiçbir zaman eşitlik sonucu elde edilemez. İşte daha ilk anda yok olmaya aday bir toplum çünkü iki adam hiçbir zaman çocuk doğuramayacaklardır. Ya da biz onları iki aile başkanı olarak alırız. Hem bu daha da ussaldır ama böyle yapar yapmaz tüm şema karışır. Mide sorunu olur ve artık yalın da değildir. 184-185. Yatsımanın yatsınması. Bu iğrenç suçu bütün korkunçluğu içinde göstermek için birkaç örnek. Birincisi, bir arpa tanesi alalım. Milyonlarcası yenilmiş ya da bira biçimi altında içilmiştir. Ama eğer arpa tanesi normal yaşamını gerçekleştirebileceği normal koşullar bulur, eğer elverişli bir toprak üzerine düşerse, onda bir değişme olur. Filizlenir, tane tane olarak yok olur, yatsınmıştır o. Ondan doğmuş bulunan bitki, tanenin yatsınması onun yerini alır. Ama bu bitkinin normal yaşamı nedir? Sırası gelince arpa taneleri vermek ve bu taneler olgunlaşır olgunlaşmaz bitki ölür, sırası gelince o da yatsınmıştır. Bu yatsımanın yatsınmasının sonucu olarak elimizde yeniden başlangıçtaki arpa tanesi ama 10, 20, 30 kez daha büyük olarak bulunur. Tahıl türleri büyük bir yavaşlıkla değişirler, bundan ötürü tanelerin niteliği tüm tarihsel dönem için önemli derecede benzer kalır. Ama bir plastik süs bitkisi, örneğin bir dalya alalım ve tohumu bahçıvanlık sanatına göre işleyelim, bu yatsımanın yatsınması sonucu olarak yalnızca daha çok tohum değil ama daha güzel çiçekler veren daha yetkin tohumlar da elde ederiz ve sürecin her yinelenmesinde yetkinleşme yoğunlaşır. Arpa tanesi için olduğu gibi bu süreç birçok hayvan için özellikle ancak bir kez çiftleşen ve yumurtalarını yumurtladıktan sonra ölen böcekler için de gerçekleşir. Çoğalmayı sağladıktan sonra hemen ölmeyen bitki ve hayvanların da var olması olgusu burada bizim için önemli değil ve bunun neden böyle olduğunu araştırmak bizi çok uzaklara götürür. Yatsımanın yatsınmasının bitkisel dünyada da hayvansal dünyada da gerçekten işe karıştığını tanıtlamak yeter. Başka örnek. Herhangi bir A cebirsel büyüklüğü alalım. Yatsıyalım onu, eksi A'yı elde ederiz. Bu yatsımayı eksi a'yı eksi a ile çarparak yatsıyalım. Artı a kareyi elde ederiz. Başlangıçtaki artı büyüklük ama daha yüksek bir derecede karede. Burada da aynı sonucun artı a'yı artı a ile çarparak bu dolambaç olmaksızın da elde edilebilmesinin hiçbir önemi yok. Bu da artı a kareyi verir. Çünkü yatsınma artı a karede öyle sağlam yerleşmiştir ki karekökü yalnızca artı a değil ama bir o denli zorunlulukla eksi a'dır da ve bu durum ikinci derece denklemlerde büyük bir pratik önem kazanır. Dipnot ya da yüksek matematikte türev alınır yani kendisiyle hesap yapılan şey yatsınır sonra bu yatsıma yatsınır yani entegral alınır ve o zaman başka türlü elde edilemeyecek ya da güçlükle elde edilebilecek çözüm elde edilir. Başka örnek. Tüm Hintli Avrupalı halklar ortaklaşa mülkiyetle başlarlar. Hemen hepsinde toplumsal evrim içinde bu mülkiyet kaldırılmış, yatsınmış, başka biçimler, özel mülkiyet, feodal mülkiyet ve benzeri tarafından değiştirilmişlerdir. Bu yatsımayı yatsıma, ortaklaşa mülkiyeti gelişmenin daha yüksek bir düzeyinde yeniden kurma, bu görev toplumsal devrimin görevidir. Ya da antik felsefe başlangıçta doğal bir materyalizmdi. İdealizm, tinselcilik, materyalizmin yatsınması, ilkin ruh ve bedenin karşıtlığı biçimi altında, sonra da ölümsüzlük öğretisinde ve tek tanrıcılıkta bu doğal materyalizmden çıktı. Hristiyanlık aracıyla bu tinselcilik tüm dünyaya yayıldı. Yatsımanın yatsınması, eskinin daha yüksek bir aşamada yeniden üretilmesi olan ve geçmiş karşısında teorik vargısını bilimsel sosyalizmde bulan modern materyalizmdir. Öyleyse Düring, yatsımanın yatsınmasını diyalektikten ve düşünceden kovmadan önce, onu doğadan ve tarihten kovmak ve eksi a çarpı eksi a'nın eşittir artı a kare etmediği ve artı a karenin kareköklerinden birinin eksi a olmadığı bir matematik türetmek zorunda kalacaktır. Bu doğal ve tarihsel süreçler daha önce yukarıdaki eksi a çarpı eksi a ve benzeri örneklerde belirdiği gibi elbette düşünen kafada yansır ve yeniden üretilirler. En yüksek diyalektik sorunlar ancak bu yöntem yardımıyla çözülebilirler. Hatta Rousseau'nun tarih görüşünde bile ilkel eşitlik, eşitsizlik aracıyla bozulma, eşitliğin daha yüksek bir düzeyde yeniden kuruluşu, yatsımanın yatsınmasıdır. Ama bir de kötü, kısır bir yatsıma var. Gerçek, doğal, tarihsel ve diyalektik yatsıma, tüm gelişmenin gerçekten itici öğesidir biçimsel anlamda. Karşıtlar biçiminde bölünme, savaşım ve çözümleri bununla birlikte, tarihte kısmen, düşüncede tamamen, edinilmiş deneyim sayesinde, İlkel çıkış noktasına yeniden ama daha yüksek bir aşamada erişilir. Bu kısır yatsıma, şeyin kendisinin bir gelişme aşaması değil ama dışarıdan sokulmuş bir kanı olan, salt öznel bireysel yatsımadır. Ve ondan hiçbir şey çıkaramayacağından, yatsıyan kişi herkesle uzlaşmazlık içinde bulunmak, var olan ve olmuş bulunan her şeyi, tarihin tüm gelişmesini hırçınlıkla yermek zorundadır. Eski Yunanlılar gerçi bazı şeyler yapmışlardır ama tayf analizini, kimyayı, diferansiyel hesabı, buhar makinelerini, büyük yolları, elektrikli telgrafı ve demir yollarını bilmiyorlardı. Öyleyse bu ikinci derece insanların yapıtları üzerinde neden hala uzun uzun durulsun? Her şey kötüdür, bu yatsıyıcıların kötümserliği buraya değin varır, bizim yetkin ulu kişiliğimiz hariç, ve böylece kötümserliğimiz iyimserliğe dönüşür. Ama böylece biz kendimiz de yatsımanın yatsınması suçunu işlemiş oluruz. 233-242 İdealizm, ideal anlayış ve benzeri, Düring tarafından durmadan öğütlenen şeyler. Eğer güncel koşullardan gelecek için sonuçlar çıkartırsak, eğer güncel tarihte etkin olan olumsuz öğelerin olumlu yanını kavrar ve irdelersek, ve hatta ilerleme yandaşlarından en ham kafalısı, hatta idealist Lasker bile bunu kendince yapar. Düring buna idealizm adını verir ve bundan kendisi için okulsal plana değin ve okulsal plan dahil geleceğin bilgisizliğe dayandığı için düşlemsel bir kurgusunu kurma hakkı çıkarır. O böyle yapmakla kendisinin de yatsımanın yatsınması suçunu işlediğini anlamaz.
Ayrım sonu.